Dokuzuncu ayrım, sayfa 164. Gökyüzü de güvenli değil. O da artık tamamen kararmıştı. Alexi'nin yüzünü seçemiyordum. Elbruz istikametinden ara ara silah sesleri geliyordu. Yanılıyorsun Zelenski, ben Müslümanım dedim. İhtida eden Aytunç. Mamafi haklı olabileceğim bir husus var. Demiurje'ye biatat ettiği de söylenebilir belki. Arada sigarasını yaktığı bir suskunluk oldu. Başını eğmişti, gözlerini kibritin ateşinde de göremedim. Aytunç'u çok sevdim diye sürdürdüm. Aytunç'tan sorumluydum. Kılına zarar gelmesin diye kaygılanırken kaydı gitti ellerimin arasından. Aytunç'u koruyamadım. Toplumun ve doğanın hizmetkarı olmaktan çıkıp efendisi olmaya soyunmasını önleyemedim. Uzun, derin bir sessizlik oldu. Neden sonra? Birlikte çalışıyordunuz değil mi? Evet, Anadolu'nun Kızılırmak deltasında. Sultan sazlığında yaşayan canlı türlerini kaydediyorduk. Fitoplankton, zooplankton, heteroptera, kleoptera ve sonra kuşlar, 1987'de. Nesin sen, biyolog mu, hiç söylemedin? Güldüm. Çevre biyoloğu. Fitoplanktonlarla uğraşıyorum diye kime söylenir? Soranlara bir şeyler söylüyorum işte. Anadolu sazlıklarının hepsini gördüm. Kışlayan kuşlar, göçmen kuşlar, yavrulayan kuşlar, hepsini. Sayım, kataloglama. Sonra ICPB'den, International Council for Bird Preservation, Gernand Magnim geldi. O, ben, Uygar, Erciyes Üniversitesi'nin arkadaşım, birlikte çalıştık. Uygar bir belgesel de çekti Türk televizyonu için. Kızılırmak Deltası, Türkiye'nin en önemli sazlıkları ve yok olma tehdidi altında. Kentsel kirlilik, tarımsal kirlilik, sulama, kurutma, erozyon, yasa dışı ve aşırı avlanma, orman alanlarının tahribatı, konut yapımı. Düşünebiliyor musun, yavru kuşlar uçmak için hazır bekliyorlar ve gökyüzü de artık güvenli değil. Konu memlekete dönünce kalktım, yatağın başucundaki ışığı açtım. Yaşamın solduğunun bilincindesin değil mi Zelenski? Gezegenin yaşam sisteminin çöktüğünün bilincindesin. Nalçik şehir meydanı istikametinden ard arda gelen muhtemelen otomatik bir silah, belki de bir Kaleşnikov seslere dikkatini çektim. Elbruz'u saramadım, Gospodin'de manjosine mum dikemedim. Bütün bu şiddetin, adaletsizliğin, yıkımın, acının, kitlesel katliamların, yozlaşmanın, zehirlenen suların, kirlenen havanın, radyoaktif artıkların, üzerinde oynanan DNA'ların arasında insanın güzellik diyebileceği tek şey olan yaşam hızla yok oluyor. Farkındasın değil mi? Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olunduğunun farkındasın. Kızılırmak deltasında alarm zilleri kulaklarımda çınlıyordu. Ama bu ülkeye gelinceye kadar doğanın talan edilmesine, bilinçsizlikten kaynaklanan ihmalden öte bir anlam yüklememiştim. Şimdi artık doğada açtığımız yaraların fetih ve egemenlik tutkumuzun cismanileşmesi olduğunu anlıyorum. Peki itiraf edeyim, Rusya'da Türkiye tarihinin bir sonraki sahnesini izliyor gibiyim Alexi ve bu beni korkutuyor. Başını hayretle, gerçekten hayretle kaldırdı. Nasıl? Nasıl anlatılır, nasıl? Belli ki dünya nöbeti bu gece de sabahı bulacaktır. Hatırlar mısın, 2 yıl kadar önce ben daha Rossiya'da kalırken bir gece beni almaya gelmiştim. Biz Galina ile beraber dışarıdaydık. Hatırlamadın. Her neyse, o gün Gala beni Moskova'nın güneyindeki o çam ormanlarına bitişik Kommunarka diye bir çiftliğe götürdü. Tesisin duvarını baştan başa kaplayan Danone tabelası, önünde mavi tulumuyla poz veren kahya Vasili Voychik. Yanlış hatırlamıyorsam Ivan Petrovich'in kuzeni oluyormuş. Otomatik sağma makinalarını yağlamaktan geldiğini söylemişti. Voychik benim tanıdığım ilk müjik. O güne kadar müjikler hakkındaki bilgim Aydemir'den. Sana bahsettiğim Türk yazarı 20'li yılların başlarında Nazım Hikmet'le birlikte KTUV'da okuyan adam. KTUV, Şark Emekçileri Komünist Üniversitesi. Aydemir'in hayalindeki müjik, yani Rus köylüsü, kurnaz, her şeye karşı şüpheli, yerine göre riyakar, yerine göre zalim, fakat her zaman hilekar ve sarhoş bir mahluk. Dönemin kitaplarında, mecmualarında çok defa lagar bir atın arkasında tarlada çift sürerken resimlenirmiş. Bu lagar at adeta kopacakmış gibi gerilen boynunu ileriye uzatmış olurdu diye anlatır. Son gücünü dizlerine, tırnaklarına vererek hantal bir pulluğu çekmeye çalışırdı. Müjik her zaman her yaşta sakallı, fakat ekseriye iki büklüm bir ihtiyar olarak tasvir edilirdi. Darmadağınık saçları kulaklarına, boynuna dökülürdü. Keçeleşmiş sakalı göğsüne düşerdi. Ta dizlerine kadar uzanan ve belinden bir iple sıkılan gömleğinin altından kaburga kemikleri görünecek zannedilirdi. Pantolonunun dizleri uzun gömleğinin altından keçe kalçınlarının veya pırtlak çizmelerinin üstüne düşerdi. At tükenmiş ve bitkin olurdu. İkisinin de kadit olmuş göğüslerinin körük gibi inip kalktığını tasavvur edebilirdiniz. Bu resimlerin arkasından Rus köyünün silüeti görünürdü. Köy hafif bir sırtın yamacına oturtulmuş olurdu. Ortada bir kilisenin basit sivri kulesi havayı delerdi. Kırlardan, tarlalar ortasından eğrile büğrüle gelen çamurlu bir yol köyün içinde kaybolurdu. Bu yolun etrafını duvarları ağaç gövdelerinden yapılmış izbeler, samanlıklar alırdı. Her izbenin avlusunu bir çit çevirirdi. Çitlerin arkasından izbelerin küçük basit pencereleri de görünürdü. Hatta yakından bakılsa bu pencerelerin bir kısmında sade işlemeli perdeler yahut önlerinde tenekelerden, tahtalardan renk renk çiçek saksıları da belli olurdu. Etrafta yeni sürülmüş tarlaların koyu kara çizgileri yahut da açık yeşil ekinler, çayırlar ve uzakta bir orman kümesiyle bu silüet canlı, taze bir pitoresk vücuda getirirdi. Bizim kampın etrafında buna benzeyen veya benzemeyen bir sıra köy vardı. Tarlalarda, kırlarda müjiklerle karşılaştığım da olurdu. Bunlar bir avuç patatesle, bir avuç çavdar ve birkaç baş lahana için bu bir karış toprakla ölümle boğuşur gibi boğuşan çilekeş insanlardı. Köyleri kolektif bir idare altında teşkilatlandırılıp toprak mülkiyetini kaldıran kolhozlar henüz kurulmamıştı. Müjikler insana evvela şüpheyle, tereddütle bakarlardı. Çekinerek yüzlerini gizlemeye çalışırlardı. Fakat siz yaklaşıp "Allah yardım etsin papoşka" deyince biraz canlanırlardı. Yüzleri güler gibi olurdu. Her cümlede birkaç defa istavros çıkarır, başlarını eğerler ve arada bolda küfrederlerdi. Toprağa, hayvana, kendilerine ve Allah'a. Mevsim ilerliyordu. İlk ekinler kaldırılmıştı. Patatesin, lahananın hasadına girilmişti. Köy yolları mahsulleri istasyonlara indiren köylülerin arabalarıyla doluydu. Kırlara, ormanlara tatlı bir sonbahar yorgunluğu çökmüştü. Bir gün bir tarlanın başında bir müjik kalabalığına rastladım. Genç ihtiyar hepsinin de yüzü göbeklerine kadar inen gür sakallarıyla kaplıydı. Ellerinde de insan boyuna yaklaşan pergeller vardı. Bir yol kavşağında toplanıyorlardı. Tatlı bir yüzle yanlarına yaklaşıp selam verdim. Onlar sadece gülüştüler. İçlerinden birisi "Yoldaş" dedi, "sen de komün adam mısın? Nasıl kadınları iyi millileştiriyor musunuz? Tıpkı bizim topraklar gibi." Sonra hepsi birden kahkahalarla güldüler. Acar, alaycı insanlardılar. Bunlar pek resimlerdeki müjiklere benzemiyorlardı. Köylüler bizim kampa komuna derlerdi. Topraklar gibi kadınların da orada millileştirildiğine inanıyorlardı. Hep gülüştük. İşlerinden en ihtiyarı, "Kusura bakma yoldaş" dedi, "biz size sataşmayı severiz işte. Toprağa gelince ne yapsak nafile. Neden mi? Çünkü bu toprak kimsenin değil ki. Allah'ın malıdır da ondan. Toprağı Allah yarattı. İnsanlar toprağın yüzünde misafir. İster senin, ister benim, ister milletin olsun. Misafir göçer gider, toprak gene kalır sahibine. Bak bu köyde biz bu toprağı 4 senede bir üleşiriz. Bu Rusya'nın birçok yerinde böyledir. Bugün bu uzun çatallarla tarlaları arşınlayacağız. Millet peşimizden gelecek. Herkes hissesini alacak, yerini öğrenecek. 4 sene sonra hisseler gene değişecek. En sonunda misafir bohçasını toplayacak ama toprağın asıl sahibi gene malının üstünde kalacak. Aslını ararsan bütün bu işlere hiç lüzum yok. Dünyada toprağa sınırları, işaretleri koyan bizleriz. Bu çizgilerin içindeki yerler bir zaman benim, bir zaman senin, bir zaman beyin, bir zaman da manastırın. Haydi şimdi de devletin olsun. Ama o çizgilerin altında toprak her zaman bütün kalır. İşte o bütün olan şey var ya, o ne bizim, ne çarın, ne de devletindir. O Allah'ın malıdır. İşaretler bizimse mal sahibi başkadır. Allah'ın bu malı üstünde biz insanlar yaratılalı bir çekişir dururuz. Nazım Hikmet Aydemir'e "sen bir köylüsün" dermiş. Evet, bir köylü, yani cemiyetin tortusu. Bir mülkiyet budalası. Köylü sınıfı zaten nedir ki? Bir orta çağ artığı, toprağa yapışmış, donmuş, statik bir varlık. Bütün inkılaplarda fren, bir ayak bağı. Siz köylülerin görüş ufkunuz yalnız kendi tarlalarınızın sınırlarıyla çevrilmiştir. Kafanız batıl inanışlara bağlıdır. Hayatınız ağanın, derebeyinin yahut muhtekirin elindedir. Köylü sınıfı inkılabın sadece kuyruğudur. Evet, kesilecek ve atılacak kuyruğu. Sizin sınıfınız artık temizlenmeye mahkumdur yoldaş. Evet, temizlenmeye ve süpürülmeye. Şimdi bak, biz Türklerin bir insanlık dini kurmaktan bahseden Tanrı insanlık mezhebimiz hiç olmadı Alexi. Tanrı inşa eden bir Gorki'miz, bir Dostoyevski'miz olmadı. Her şeyin efendisi olması insanoğlunun, öyle mi? Haşa! Üretimin, ibadetin yerini alması şöyle dursun, namaz zamanı makineleri durdurmak gereği bugün bile gündemden çıkmış değildir. Olası deistlerimiz suskundurlar, farmasonlarımız emekleme aşamasında. O 1917 basımı Marksist Risale, insanoğlunun kaderi kainatı fethetmek, türünü uzak kozmik bölgelere taşımak, güneş sistemini ele geçirmektir, insanoğlu ölümsüz olacaktır diyor ya, böyle bir risale bizde ancak bilim kurgusu olarak hoş görülürdü. Dipnot: aydınlanma değil merhamet, sayfa 451. Daha uzak tarihte de böyleydi. İstanbul, St. Petersburg'un yanında bir besleme gibi duruyorsa, ki öyle duruyor, bizim Samoderyetçilerin Allah korkusundandır. Mezar taşlarının bile nafile bir ölümsüzlük çabası olarak garipsendiği bir ülkede, insan kemiklerini bataklığı kurutacak dolgu malzemesi olarak kullanamazdın. Sultanlar fani olduklarını, ölümün kısıtlamalarını bilirlerdi. Kanlı kariyerlerine karşın ihtiyatlıdırlar. Derin düşünce yetileri sorgulanabilir ama dua mutlaka vardır. Hacı Murat diye mırıldandı. Hacı Murat gibi evet ama sonra something happened on the way to forum. Dipnot beklenmedik bir şey oldu anlamında. Hacı Murat ıslah oldu. Anlaşılan birilerini temizlemeye teşne maddeciler bizde de hep vardı. Bizdekilerin Zinoviev'den farkı galiba romantiklikleri. Nitekim Galina, Svetlana'nın Stalin'in kızı Svetlana, Nazım için romantik dediğini söyledi. Ama kendisi Svetlana ile aynı fikirde değildi. Nazım'ın Aydemir için söylediklerini okuduğumda, Türk şairin şu sözlerine bakarsan sapına kadar gerçekçi bir adammış dedi Galina. Devrimden önce Rusya halkının 5 tanesinden 4'ü narod yani esmerdi. Güloya, haydi sözü sakınmayalım. Kara derili. Okuma yazma oranı %2, 3 çocuktan biri ilk yılını tamamlamadan ölü. Sahiplerinin kamçılarının altında inleyen, bazen 100, bazen 200 kamçı yiyen bedbaht, sefil insanlar. Müzik dediğim budur bayan. Moskova'ya ya da herhangi büyükçe bir Rus şehrine 1861'den önce gelmiş olsaydın, Pushkin meydanındaki o Samsung tabelasının yerinde satılık, 2 şişman arabacı, 2 berber, birisi müzik çalabiliyor diye bir ilan görebilirdin. Benim müzik kuzen Vasily onlardan değildi Alexi. Komunarka'nın 2500 baş sürüsünden elde ettikleri sütün tamamını Belçika firmasının sattıklarını övünerek anlattı. Birkaç yıl öncesine kadar Rusya Federasyonu'nun yaklaşık 1/4'ünün tarım arazisi olduğunu söyledi. 221 milyon hektar, müthiş bir rakam. 80 ila 100 trilyon dolar değer biçilmiş. Federasyonun o günkü net değerinin 1/3'ü ve bu arazinin yarısından fazlası nomenklatura özelleştirmesine kurban gitmiş. Vasily, kapalı kapılar ardında tapu dağıtmak yöntemiyle aparatçiki arasında paylaştırıldığını anlattı. Dipnot, aparatçiki, parti aygıtının ya da hükümetin kurum ve kuruluşlardaki maslahat güzarları, ajanları. Geri kalanı boğazlarına kadar borçlu, hantal işletmeler dediği kolhozların elindeymiş. Makineler paslanmış, altyapıları çürümüşmüş. Ama Zuganov iktidarı, dipnot, Gennady Zuganov, Komünist Parti lideri, bunların özelleştirilmesine izin vermeyeceklerini, serbest pazar ekonomisini tarıma sokmayacaklarını söylüyormuş. Bunlar senin bildiğin şeyler. Bana dokunan kahyanın Zuganov'un özelleştirmeme gerekçesiyle alay etmesi oldu. General tarım arazisinin mafya ya da yabancılar tarafından talan edilmesini, müjiklerin topraklarından bir kez daha sürülmelerini önlemek istediğini söylüyormuş ama palavraymış. Aslında arazinin üzerindeki hakimiyetlerini yitirmek istemiyorlarmış. Niyetleri punduna getirip toprağı ele geçirmekmiş. Nitekim Kopşu Vesna çiftliğinin direktörü toprağın çalışanlarına paylaştırılmasını öngören, başkanlık kararnamesine rağmen arazinin tapusunu kendi üstüne geçirmeyi başarmışmış. Komunarka'yı Lukoil petrol şirketi istiyormuş, onlara satacaklarmış ve 2000 rençber işsiz kalacakmış. İşin daha da kötüsü neydi biliyor musun Alexi? İşin daha da kötüsü Galina gibi bir eski tüfeğin bile durumun vehametini kavramıyor ya da önemsemiyor olmasıydı. Bana döndü. Bizim şaire taş çıkaran bir köylü nefreti sergiledi. İkinci Aleksandr'ın reformları da başlangıçta başarılıymış gibi göründü. Azat edilen serfler ektikleri toprakların %80'ine sahip oldular. Ama akabinde öyle bir doğurma cümbüşüne daldılar ki sayıları bir misli katlandı, toprağa sıkışıp kaldılar. O zaman da iyi niyetli ama trajik bir biçimde yanlış yönlendirilmiş binlerce genç aydın otoriteye baş kaldırıp şehirleri terk ettiler. Özgür olmak, köylülere yardım etmek istiyorlardı. 1870'ler diye mırıldandı Alexi. Yüzlerce üniversite öğrencisi okullarını bırakıp halkı yani köylüleri bilinçlendirmeye gitmişlerdi. Halkın İsteği örgütünün kurulduğu yıllar değil mi? Çar II. Aleksandr'ı katleden örgüt. Galina akılları sıra Rus kırsalında memnun mesut çalışan asil köylülerden yeni değerler öğreneceklerdi dedi. Toprağa dönüş, insanın ayağını yerden kesen pislik, cehalet ve hastalıkla karşılaşmayı beklemiyorlardı. Sade ve özgür bir yaşam peşindeydiler. Pravda'ya ulaşmanın yolunun dejenere olmuş şehirleri terk edip Rusya'nın sahici halkı dedikleri köylülerin arasına karışmaktan geçtiğini sanıyorlardı. Lekesiz ahlakın ve sadeliğin pınarı olarak idealize ettikleri köylülerin. Kulağına yabancı gelmiyor değil mi? Günümüzde Volkswagen kaplumbağasının yuppileştirilmiş çeşitlemesine binen, diriltilmiş eski ippilerden bahsetmiyorum. 1870'lerin Rus gençlerinden bahsediyorum. Rus aydınlarının müziklere ilişkin düşünceleri fantastikti. Köy kadınlarının mütevazi ama her zaman tertemiz kulübelerde çalıştıklarını, güçlü elleri gamzeli dirsekleriyle hamur yoğurduklarını, yayık dövdüklerini ya da yün eğirdiklerini, onlar böyle çalışırlarken en az kendileri kadar diri erkeklerinin odun kesip harman kaldırdıklarını ya da demir dövdüklerini sanıyorlardı. Kırsalın insanı temiz ve dürüsttü. Açık hava, taze gıda onları sağlıklı kılıyordu. İntelijenti, hayalleriyle sarhoştu. Konstantinopollu bayan, yuvarlak hatlı, diri, mütenasip ve lekesiz köylü güzelleri betimliyorlar. Bunları kibirli, alengirli yemekleriyle kendilerini hasta eden, modadır diye korselerin, dantellerin, iskarpinlerin içine sıkışan şehirli kadınlarla karşılaştırıyorlardı. Şimdi insan merak ediyor, acaba bu genç devrimcilerden kaçı özgürlükleri köylü kızları üzerine denemek peşindeydi? Galina'ya haksızlık ettiğini düşündüğümü söyledim. Köylüler hakkında biraz sahici bilgin varsa genç idealistlerimizi neyin beklediğini tahmin edebilirsin bayan diye kestirip attı. Koca memeli şen kızlar, filozof çiftçiler yerine acınası izbeler, kötü beslenmeden, hastalıktan, cehaletten, ezici yoksulluktan eriyen insanlarla karşılaştılar. Benim büyük büyük annelerimden birisi Vera Bogdanov 1874 yazında aynı beklentilerle köye gitti. Yazdığı mektuplar var. Köye ayak basıncaya kadar köylülerin hayatının bu denli iğrenç olduğunu bilemezdim. Gündelik hayatın maddi koşullarının sefaleti bir yana, fırsatı eline geçiren her köylü ötekileri sonuna kadar sömürmeye hazır diyordu. Komun arkadaki izbelerden birinin penceresinde el işi bir dantel perde asılıydı. Galina onu işaret etti. Manda mesanesi kurutulup gerildiğinde yarı saydam olur, az çok ışık geçirir. Orada o perdenin yerinde kurutulmuş bir manda mesanesi gerili olurdu. Pencere dediğime de bakma, aslında küçücük bir deliktir. Gördüğün gibi izbe tomruklar üst üste yığılarak çakılır, çatı süpürge otu ve samanla örtülmüştür. Ez kaza bir kıvılcım fırlatır, bütün köyü ateşe verir diye baca yapılmaz. Kışın bu evlerden birine baktığında pencerelerinin kapıların yarıklarından duman çıktığını görürsün. İçeride bir düzine insan domuz bastırması gibi dumanlanıyor demektir. Kopçenye denir, domuz bastırması gibi tütsülenmek. Çarlık hükümetlerinin en ağır cezalarından birisiydi kopçenye. Bir düzine insan, bir o kadar da koyun, birkaç domuz, birkaç inek, bazen de bir tay, hep birlikte yaşarlar. Hayvanların dışkısı da insanların dışkısı da içeride kalır. En az sahipleri kadar aç olan hayvanlar kendi dışkılarını yiyecek bir şey bulmak için karıştırırlardı. Nasıl korktuklarını var sen hayal et. Salgınların sayısı gökteki yıldızlardan çoktu. Yeni yıl griple başlar, Mayıs'a doğru sıtma, Haziran 15'ten itibaren kolera, sonbaharda difteri. Her yıl aynı şey. Geleceğin politikacıları ya da teröristleri, idealist aydınların kaçacakları şehirleri vardı. Ama Narod'un yoktu. Şimdi olduğu gibi o zaman da din ve vodka ile yetinmek durumundaydılar. Köylülerin dini, Ortodoks Katoliklikle Paganizmin garip bir bileşkesidir Bayan Gülo'ya. Güzel köşede asılı ikonalara saygı gösterir, onun önünde günah işlememeye çalışır. Örneğin zina yaparlarken üstüne bir örtü atarlar. Ama ölüler gününde kadınların köyün çevresinde yarı çıplak geçit resmi yaptıkları da bilinir. Dipnot, aydınlanma değil merhamet, sayfa 101. Önde pulluk çeken iki bakire, onların arkasında ikonaları taşıyanlar köyün etrafında döner, sınırlarını işaretler, salgın hastalık taşıyan şeytanlar sınırları aşıp köye girmesinler diye zikreder, büyü yaparlar. Bu mitolojide iblis en az tanrı kadar önemlidir. Bir mum tanrı, bir mum da iblis için yak derler. Saint George ortusuna bir değil iki mum yakılır. Biri Saint George, diğeri de ejderha, yani iblis için. Nelerine lazım, bu dünyadaki hayat dayanılmaz olabilir. Ama ölüm de makbul bir şey değildir. Sonra gelsin vodka. Vodkasız ne düğün olur, ne cenaze, ne ekim, ne hasat, ne toplantı, ne doğum, ne de ticaret. Eskimoların karın durumunu tarif eden onlarca kelimeler olduğu gibi, bunların da sarhoşluk derecesini tanımlayan sıfatları vardır. Zapoy, alkolden esrik olma halidir. Bu mertebeye ulaşabilmek için müzik, giysilerini, hayvanlarını, hatta toprağını satar. Dostoyevski'nin biz medeniyetimizi doğrudan ayyaşlıkla başlattık demesi bundandır. Azat edildikten sonra fabrikalarda çalışmaya başlayanlar da farklı değillerdi. 1864'te yapılan bir sayım vardır. Sarhoşluk Rusya standartlarında bile taban yaptı der. Her yerde sarhoşlar kalabalık gruplar halinde sokaklarda dolaşıyor, büyükbaş sürüleri gibi yerlerde yuvarlanıyorlar. Tıpkı çar babalarının yaptıkları gibi. Sonra ne olur? Sonra Rus köylüsünün rezilliği ülke sınırlarını aşar. Köylüleri aydınlatmaya çalışan genç intelijentiye ne oldu dersin? Ciddiye alınmayanlar şanslı olanlardı. Köylüler ciddiye aldıklarını Tanrı'nın gazabı ya da iblis oldukları gerekçesiyle polise teslim ettiler. Rusya'da her olumsuzluk Tanrı'nın işiydi. İnekler süt vermezlerse orman perilerini küstürdüklerindendir. Adam hastalandıysa kem gözlerdendir. Gelecek avuçlardaki çizgilerde gizlidir. Kuyruklu yıldızlar felaket habercileridir. Her an dünyanın sonunun geldiğine dair bir işaret gören birileri vardır. Büyük Petro'dan bu yana intelijenti köylülerin batıl inançlarını yok etmeye çalışır. Sayfa 176. Sanma ki Galina'nın anlattıkları bana yabancı, Zelenski. Ben Amerikalı değilim. Türkiye'de 20. yüzyılda bile hayvanlarıyla birlikte ahırda yaşayanları tanıdım. Mağaralarda doğum yapan kadınları da tanıdım. Gogol'ün yer altında yaşayan Kazaklarının Anadolu'daki karşılıklarını da. Ama ben bir korumacıyım ve biliyorum ki insanların maddesel gereksinimlerinin en kolay karşılandığı toplum, gezegeni en az sömüren, kişi başına en az enerji kullanan avcı, toplayıcı toplumdu. Anahtar kelime ihtiyaç, Alexi. Düşük bir yaşam standardında misli görülmemiş zenginlik yaşanabildiğini bilen bir Müslümanım. Zen Budistler de bilirlermiş derler. Olabilir, onları tanımıyorum ama Kafkaski Planik'teki Abdülmurat'ı tanıyorum. Hamur tahtasına sunulan tereyağlı akları ekmeğinin mükemmel bir ziyafet olduğunu bilirim. Hele yanında bir de buza varsa. Abdülmurat'ın sofrası ne zaman ziyafet sofrası olmaktan çıkıyor biliyor musun? Yabancıları memnun edemedikleri zaman. Birileri böyle de yaşanır mı diye avula burun kıvırdıkları zaman, ıspanağın ebe gümecinden daha sağlıklı olduğunun iddia edildiği, zekayı fert başına düşen et tüketimiyle belirlemeye kalkışıldığı zaman, St. Petersburg ziyaret edilip İstanbul'dan utanıldığı zaman, işte o zaman çilek tarlalarını söküp yerine Avrupa'yı apartmanlar dikmeye başlıyorsun, aile yadigarı bakırları satıp alüminyum kapkaçak borcuna giriyorsun, İstanbul'un Arnavutköy rayonundanım, söylemiştim biliyorsun. Arnavutköy çileği denirdi, küçük, kokulu bir türdü. Arnavutköy çilek tarlalarının yırtıldığını, üzerine apartmanların dikildiğini gördüm. Türü kaybettik biliyor musun? Komşu rayon, Levent, Dutluk'tu. Neredeyse tek bir ağaç kalmadı. Dutlukların yerinde Azerbaycan, Gürcistan ya da kiminkiyse doğalgazla ayakta tutulan akıllı gökdelenler yükseliyor. Beykoz'un kiraz bahçeleri CEO'ların duvarlarındaki reklam takvimlerinde kaldı. Sanıyor musun ki ekolojiyi hatırlatmak için o resimleri oraya asıyorlar? Değil, sadece romantik bir kaçış, iki yüzlülük ve inkar. Bizde doğalgaz yok Alexi, Bakü, Supsa boru hattı kaç Çeçen'in hayatına mal oldu. Bir kalorilik ısı için kaç Kafkaslı öldü ve ölüyor. Petrol faciasından bahsetmiyorum bile. Demiurje'nin varsa bir icraatı insanoğlunun sonludan sonsuza devşirebileceğine inandırması olsa gerek. Hangi bilim gezegenin sonlu imkanlarına karşın insanın sonsuz taleplerinin karşılanabileceğini iddia eder de gülünç olmaz? Serbest pazar teorisinin üzerine bina edilmiş sanayileşme dedi Alexi. Bunu demek istiyorsun öyle değil mi? Onu demek istiyordum. Gezegenin ekosistemini mahvetmek pahasına sanayileşme. Sonsuz ihtiyaçları karşılamak üzere sonlu girdilerle sanayileşme. Daha dün Amerikalılar Kyoto zirvesini boykot ettiler. Dipnot. Kyoto Anlaşması küresel ısınmayı önlemek üzere 38 gelişmiş ülke tarafından imzalanan bir çerçeve metindir. 1997'de yapılan bir zirvede bu ülkeler 2012 yılına dek sera etkisini oluşturan gaz emisyonlarını %5.2'ye düşüreceklerine dair bir anlaşma imzaladılar. ABD bu anlaşmaya imza atmayı reddetti. Sera etkisi gazlarının %5 azaltılmasına bile razı değiller. Sanayi kârlarına fedakarlık etmemek için gezegenin ölümünü göze alıyorlar. Sonsuz olduklarına karar verdikleri ihtiyaçları için göze alıyorlar. Gafletin, ihanetin boyutlarını düşünebiliyor musun? Medeniyeti öngörmek ve önlem almak diye tanımlayanlar kendileridir. Bugünden yarına yaşayan toplumlara, göçebe toplumlara ilkel diyenler kendileridir. Kendilerini medeni sayanlar da kendileridir. Ve sonra? Ve sonra benden sonra tufan. Benden sonra tufan diyen bir medeniyet, medeniyet tanımına ters. Zelenski, akrep kendisini sokar, bunların soktukları kendileri bile değil, çocukları. Bazen burjuva ekonomistlerini Leibniz'e benzetiyorum. Leibniz ne yapıp yapıp ruha bilimsel bir açıklama getirecekti ya, bunlar da ne yapıp edip sonsuz ihtiyaçlarını karşılamanın meşru bir yolunu bulmak zorundaydılar. Galbraith'in, dipnot 1908 Kanada doğumlu düşünür John Kenneth Galbraith. Galbraith'in serbest pazar teorisinin üzerine bina edilmiş sanayileşme önerisi, Leibniz'in zeka yönlü monatlarından daha az bir zorlama değil. Aydınlanmacıların bilim dünyasında dine yer açmak çabaları başarılı olmadı ama siyaset ve ideoloji... Bak işte siyaset ve ideolojiye kapılar her zaman sonuna kadar açıktı. Bilgi üretimi sosyal ve politik süreçlere birebir bağlı olmaktan kurtulamadı. Medeniyeti yüksek yaşam standardı olarak tanımlamaya gör. Zenginliğin sanayileşme ile kaim olduğunu akla uydurmak durumundasın. İnsan aklına başrol verdiğinde hele de tanrılaşma gibi bir hezeyana kapılmışsa belirsizliğe, bilinmezliğe hiç gelemez oluyor. Oysa hiçbir teori kendi kendinin teorisi olamaz. Hiçbir resmi dil kendi anlamlarını önceden belirleyemez. Hiçbir bilim hangi teknolojinin insan yararına olduğu sonucuna ulaşamaz. Kendimizi bilginin istibdadından kurtarıp bilgiye yer açmazsak vahiy gelmez Alexi. Gezegenin taşlaşmasını istemiyorsak insan yararına olabilecek bilgiye ilişkin problemlerle yüz yüze geldiğimizde entelektüel belirginliği ve kesinliği ve geometrik ispatların putlaştırılmasını bir yana bırakmak durumundayız. Aydınlanma değil merhamet. bilinmeyene, belirsizliğe ve çoğulculuğa rağmen endişeden uzak yaşamamızı mümkün kılacak alçak gönüllülüğü yakalamak zorundayız. Hayatımızı sürdürürken, doğal kaynakları kullanırken başka canlı topluluklarını doğrudan veya dolaylı olarak tehdit etmemek, diğer canlıların yaşam alanlarını ve topluluklarını, biyoçeşitliliği artıran ekosistem sürecini, onun işlev ve yapılarını sakınmak, gözetmek zorundayız. En küçüğünden en büyüğüne, her yerde ve her zaman, insanlar, canlılar ve doğanın tümü hakkındaki bilgilerimizi onlara verdiğimiz değeri pekiştirmekle yükümlüyüz. Baktı baktı, vay, vay mı? Ben de ona baktım, baktım yüzünde en ufak bir ima yoktu. Tersine bir çocuğun masum bir sorusuydu, vay. Çünkü bilgi borçlandırır Alex'i ve Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Biz insanlar onun yeryüzündeki temsilcileriyiz. Hatırla ki Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi ve Adem'e secde edin buyurdu. Allah rahim olduğu kadar da Rahman'dır. Rahman yani iyi olsun kötü olsun, mümin olsun kafir olsun, ayrım yapmadan dünya nimetlerini herkese veren. O böyleyken halifesinin başka türlü hareket etmesi beklenemez. Ha şimdi sen Laplace'ın izinde Allah'ın bir hipotez olduğunu iddia edebilirsin. Allah bir hipotez ise rahmanlığı da rahimliği de hükümsüzleşecektir, o doğru. Ama o zaman da ben sana yeni fiziğin antropik ilkesini hatırlatacağım. Kainat nasılsa biz onu öyle görürüz. Çünkü eğer gördüğümüzden farklı olsaydı biz burada olup onu görüyor olmazdık. Stephen Hawking. Stephen Hawking ya da insanoğlunun dünyaya yaratanın bilgisiyle geldiğinin, iyilik kötülük ayırdığının fıtri olduğunun bilimsel ispatı. Evet kainat öyle olduğu için biz böyleyiz ya da tersi. Biz böyle olduğumuz için kainat öyle. Rahman olma gereğini sana yeni fizikle de kanıtlayabilirim, biyolojiyle de. Her türlü toplumsal örgütlenmede önce güçsüzleri düşünmek ve gözetmek zorunda olduğumuzu kanıtlayabilirim. Biyolojik soykırımın tek değil, birbirine pek çok bağlı nedeni vardır. Çıkar gözetmeyen bilimsel yaklaşım bunların hepsine bütüncül bakabilmelidir. Bilim adamları bilimsel faaliyetlerinin sonuçlarının nasıl kullanıldığının ahlaki sorumluluğunu yüklenmelidirler. Dipnot, Uygar Özesmi, 1999. Özellikle de genetik ya da türlere ilişkin bilgilerin nerelerde kullanıldığı yaşamsaldır. Bu bilgiler çok sıkı denetim altına tutulmazlarsa savaş silahlarından toprak kanserine kadar ölümcül sonuçlara aracılık edebiliyorlar. Toprak kanserine neden olmak Allah'ın adetine aykırıdır Alexi. Nükleer sızıntıya neden olmak kadar günahtır. Masum karıncaları cihat sürecinde bile öldüremezsin. Tabii ben Rahman Müslüman Allah'ından bahsediyorum, Yahova'dan değil. Gözleri yerde mırıldandı. Annemle iyi anlaşacaksınız. Yahovacılarla anlaştığımızdan çok daha iyi anlaşacağımız muhakkak. Ne ki Pravisti'de insanın eşrefi mahlukat yani yaratılmışların en mükemmeli olmasından doğan sorumluluğunu teslim etmiyor. Madame Zelenskaya türler arası eşitlikten yana, ben kardeşlikten, korumacılıktan, hamilikten. Bunu söylerken iblisin eşrefi mahlukata secde etmemiş olduğunu göz ardı ediyor değilim. O yüz çevirdi ve büyüklük tasladı, böylece kafirlerden oldu. Bu nedenle insana bahşedilen bilginin iblisin eline geçmesine izin vermemek lazım diyorum. Ya da tersi, iblisin bilgisinin insanlara sızmasına. O da doğru, bilgiye sahip olan bilim adamları denetim mekanizmalarının parçası olmalı. Hakça bilgi üretim sürecini yönetme hakkını bilimi kişisel güç için yönlendirenlerin elinden geri almalıdırlar. Fiu, ne çok konuştum değil mi? Bırak şimdi der gibi bir hareket yaptı. And Aytunç, Aytunç bütün bunların neresine oturuyor? Artık oturmuyor dedim. Büyük mimarı yapan akıldan çok terbiye görmüş zengin bir gönüldür. Ben tanıdığımda böyle derdi. Wisconsin Üniversitesi'nden Lloyd Wright ekolü dünya mimarlık tarihine ismini altın harflerle yazdırmak isteyen bir deha Aytunç. Filippo Brunelleschi'ye hayrandı. Adama deli dediler ama o veba salgınlarının, savaşların, siyasi çekişmelerin ortasında mimariyi yeniden keşfetti. 35 bin tonluk bir mermer kubbeyi ayağa dikti. Bahsettiği Floransa'daki meşhur Brunelleschi kubbesiydi. Yapımı 28 yıl sürmüş, mermer, maden ve tahta kullanılmış. Gel gör ben görkemden korkarım Zelenski. Görkemin olduğu yerde burnuma çürüyen insan eti kokusu gelir. Çürüyen insan eti mi? Yes, açık havada çürüyen cesetler. Görkemli bir metropol görmedim ki insan kemikleri üzerine bina edilmemiş olsun. Görkemli bir bina, bir katedral, bir piramit, bir bulvar, şıkır şıkır bir şehir görmedim ki temelinde sömürü, kan, cinayet, fuhuş, uyuşturucu, kara para yatmasın. Evsizlerin sığınmış titreşlikleri, karanlık köşeleri, şiddetin kol gezdiği arka sokakları bulunmasın. Mimari, diğer sanat dalları gibi değil, bilimle iç içe ve ideolojik. Aytunç bir ressam ya da bir heykeltıraş olsaydı, kullandığı malzemelerin türü eserine biçtiği değere hemen hiç yansımazdı. Ama barınak insanoğlu için hem yaşamsal hem de büyük çoğunluğumuzun ömrümüz boyunca yapacağımız en büyük yatırım. Hal böyle olunca bir mimarın ideolojik yapılanması çok önemli, hatta yaşamsal. Onun kararları, tercihleri toplumun bütününü etkiliyor. Rastrelli'yi düşün. Francesco Bartolomeo Rastrelli gibi Aytunç'la Türk mimarisine dönüşün peşindeydi. Sizinkiler Rus mimarisine ışık, Rus düşüncesine aydınlık getirmek demişlerdi ya. Bizimkiler de cam, alüminyum binalara soyundular. Kültürünün felsefi ve fiziki iklimi bizde de artüst oldu. Yelena Starovoytova, sivri uçları gökyüzüne işaret eden ateş dili kubbeler, hele zoni kıvrımlarla arşa yükselen kuleler, gözlerin tanrıya çevrilmesini sağlarlardı. Onlar yok olunca başlar eğildi, dikey arayışların yerini yatay gözlemler aldı demişti. Dipnot aydınlanma değil merhamet, sayfa 255-333. Rus soyluları yapay şehirlerde eğreti bir yaşama mahkum olurlarken, ıssızın sınırsızlığının ve biteviyeliğinin yürek daraltan iç sıkıntısına duçar oldular. Derin depresyondan bahsediyordu. Bizde sizin aristokrasiniz hiç olmadı Alexei. Bizde depresyona girenler şehirlere akın eden kitlelerdi. Şarkılarını bir gün dinletmeliydim sana. Mimari duyarlılığımı geliştiren Aytunç'tur. Urla evleri burnumun direğini sızlatırdı. Rusya'nın ahşap mimarisi gözlerimi yaşarttı. Ortak noktaları nedir diye düşündüğümde anlıyorum ki her ikisi de payına düşenden fazlasına tamah etmeyen insanın yaşayan tanıklarıdırlar. Rus evini tek bir balta ile çarpmış, testere yok, metal çivi yok. Kıtlık, savaş, afet ya da salgın, zor zamanlarda köy halkı toplanır, çam kütüklerini üst üste yığar, bir gece içinde bir kilise diker. Allah'ın mağfiretine sığınırlarmış. Luka Vitsa, soğan başı kubbe, soğan eski bir Rus efsanesinde Hazreti Meryem'in cehennemde acı çeken bir günahkara tutunsun da çıksın diye uzattığı sebze. Aynı sahneyi Dostoyevski Karamazov kardeşlerde kullanmış. Hayber Kalesi'nden yola çıkan bir Türk romanı var mıdır diye düşünmeden edemiyorum. Ve tabii neden her kuşakta yeniden doğduğumuzu, özgün hikayede günahkar soğanı yakalamak için diğer günahkarlarla boğuşuyor. Arbede de soğanın sapı kırılıyor, hepsi ateşe geri düşüyorlar. Hemen her zaman altın yaldızla boyalı Lukavitsa, zayıf kuzey güneşini ormanın karanlığına yansıtıyor. Beytüllahim'de doğan yıldız gibi diyor Yelena Stravoytova. Lukavitsa sıradan insanlara tarihin bu en büyük mucizesini, İsa Mesih'in doğumunu her gün yeniden yaşatırdı. Eski Rusya'nın simgesi ahşaptan oyulmuş güneş. Kütüklerin her iki ucuna bacanın saçakların altına yerleştirilen muhtelif ebatlarda güneşlerden biri ışıklanırken diğeri sönüyor. Böylece güneşin toprağın altında olduğu saatler, yani gece hariç aydınlığın karanlığı yenmesine yardım ediliyor. En yoksul evlerin ahşap panjurlarından kadınların çıkrıklarına, nehir kayıklarına kadar hemen her yerde güneş oymaları var. Rus ıssızında mukaddes vaha temizliğin, saffetin kurtarılmış bölgesi, güneş. Regul Yarnaya aydınlanmanın Rusya'ya hediyesi, nizami mimari demek. 15. yüzyıldan itibaren sızmaya başlıyor. Beşik örtüsü çatılar, lukavitsalar taşlaşıyor, donuyorlar. 1700'lerde Deli Petro Karadeniz'de bizden aldığı limanlara dikdörtgen istihkamlar dikiyor. Hem tabiata hem de yerleşime nizam vermek için. Karadeniz'den Baltık'a dönüyor, kuzeyin topografyasının güneyinkinden daha da dağınık olduğuna karar veriyor. İsveç'e hükmetmek üzere diktiği kaleler daha da nizami, daha da köşeli. Ve sonra St. Petersburg. Yeni başkent Rusya'nın batıyı yakalamak ve geçmek için yukarıdan dayatılan ilk modern oldu bitti projesi. Tanrı'nın bir hipoteze indirgendiği, babanın amaçsız, oğulun eylemsiz, kutsal ruhun mucizesiz kaldığı mekanik bir evrene başkentlik etmeye talip St. Petersburg, elbette kendine özgü bir hayatı olmayan matematiksel nizamı yansıtmak durumundaydı. Müminlerin dini resmi geçitlerini gerçekleştirdikleri dolambaçlı Moskova sokaklarının yerini askeri törenlere uygun cetvelle çizilmiş geniş bulvarlar, prospektler alıyor. Zafer kutlamalarının yapıldığı kiliseler azizlerin ikonalarıyla bezeliyken, batı tipi üniformalar giydirilmiş askerlerin altından geçtikleri zafer takları, Hristiyanlık öncesi ilahların çıplak heykelleriyle süsleniyor. Neva nehrinin kıyıları Finlandiya'dan getirtilen granitle örülüyor ki taşmasın. Duvarların ardında Ezop masallarından esinlenen hayvan heykelleri. St. Petersburg'da inşa edilen bir şehir değil, iktidara dikilen bir mimari abidedir. Bu abideye inşa ettikleri saraylarla katkıda bulunan aristokratlar, mutlak iktidarın bekçileri, askerler ve sivil rical. Soylular devasa taş cephelerin arkasında saklı avlularda yaşıyor. Halkın arasına hemen hiç girmez oluyorlar. Yelena St. Petersburg'da gözler batı tipi iki binaya, Bahriye Sarayı'na ve Neva'nın karşı yakasındaki Petrov Kremlin'indeki katedrale yükselir oldu diyor. Her ikisinin tepesine de Rus'un hiç bilmediği sipsivri kuleler kondurulmuştu. Moskov'un kültürü hemen tümüyle eril bir kültürdü. St. Petersburg'da Rusya'ya 66 yıl hükmeden üç kadının, Anna, Yelizaveta ve Yekaterina'nın incik cincik süsledikleri misafir odaları. The courts are exceedingly splendid, while the fields are exceedingly weedy, and the granaries are exceedingly empty. Elegant clothes are worn, sharp weapons are carried, foods and drinks are enjoyed beyond limit, and wealth and treasures are accumulated in excess. This is robbery and extravagance. This Güloya is indeed not the Tao. Dipnot, malikaneler aşırı görkemli, tarlalar aşırı taşlı, dikenli, ambarlar aşırı boş. Giysiler şık, silahlar keskin, yiyecek içecek gani, servet gani. Bu soygun, bu israf, doğrusu bu Tao değil. Tao Te Ching. İtalyan mimar Bartolomeo Rastrelli'yi işe alan Almancı Çariçe Anna. Adamın sanatsal megalomanisine hizmet eden İtalyancı Yelizaveta. Coşkun Rastrelli aklına gelen her şeyi istiyor, işçilerin hayatlarını bile. Çariçe sanatçının bir dediğini iki etmiyor. Tabii yatakta olmadığı zamanlar diyorlar. Meğer Yelizaveta Petro'nun deliliğini almış, büyüklüğünü reddetmiş bir kadın. İmparatoriçe rolünde tembellikle inatçılığın, işvebazlıkla gaddarlığın, iffetle hafif meşrepliğin acayip bir bileşkesini oynuyor. Cinsel hayatının aşırılıkları, topluca seks partilerine düşkünlüğü, bir giydiğini bir daha asla giymiyor olması Tanrı'dan korkmadığı anlamına gelmiyor. İkonalara tapan Yelizaveta ölüm cezasını da kaldırıyor. Ancak bu iyiliği kafasını kızdıran soyluların dillerini kesmesine de mani değil. Fransa İmparatoru 15. Louis'nin casusu, majestelerinin sert içkilere karşı zaafı var diye yazıyor. Bazen yere yıkılıyor. Böyle durumlarda giysilerini, korselerini üzerinden keserek çıkarmak zorunda kalıyorlar. Hizmetçi kadınları ve diğer yardımcılarını dövüyor. Rastelli ile birlikte 3 taş saray inşa ediyorlar. St. Petersburg'un kalbindeki kış sarayı ve hemen dışındaki Peterhof ve Charskoye Selo ya da Yekaterina Sarayı. Bu sonuncusu 2 kilometre uzunluğunda bir gösteriş abidesi. 50 metre boyundaki taht odasına birbirine açılan 325 metre uzunluğundaki salonlardan geçerek varılıyor. Tahtta oturan çarın giysileri 40 kilo ağırlığında ve koyu renk. Beyaz çariçeye tahsisli, duvarlarda yüzlerce dev kristal ayna, tavandaki abidevi freskin adı, medeniyetin nimetlerinin keyfini çıkaran Rusya. Charskoye Selo'yu gezerken zihnimde yankılanan cümle, bir medeniyet ki insanını megalomanyak bir tutkuya feda eder, bir medeniyet ki sokakları satılık çocuklarla, dilencilerle doludur, bir medeniyet ki yaşaya kalmanın yolunu gaspla bulur, o bir bataktır, kurutmakla övündüğü Neva bataklığından da derin bir bataklık. Balo salonlarında gezinirken Çariçe'nin kadınların erkek, erkeklerin kadın kılığında giyinip gelmelerini şart koştuğu ünlü salı gecesi partilerini hayal ediyorum. Kendisini asker üniforması içinde pek güzel bulan Yelizaveta, zorla kadın veya erkek kılığına sokulan davetlerin homurdanmalarını aldırmazmış. Çünkü eğlence ve giysiler Avrupa aydınlanmasının özümsendiğinin işaretleri sayılırmış. Oysa Çariçe Yekaterina'nın kendisi bile günlüğünde baştan başa çamur deryası, her türlü pislik ve çöple dolu bir avlunun yanındaki çürük tahta evden çok güzel giyinmiş, mücevherler takıştırmış olduğu halde çıkan, altı sıska atın çektiği harika bir faytona binen kadınlar görüyorum diye yazmış. Atların koşumları bakımsız, arabacıların şık üniformaları kirli, kendileri sarsak ve kaba. Saray erkekleri sinek kaydı, tıraşlı peruklu ve herkes biriyle düşüp kalkıyor. Kumar, içki ve aşk başlıca meşgaleleri. İçilen içkinin miktarı ve kumar erkekliğin başlıca ölçüleri. Böyle bir durumda Çariçe Yekaterina kendisini genç subaylarla avutmasında ne yapsın? Alexi'nin yöneticisinden müjikine yolsuzluğa öylesine batmışlardı ki, vergi tahsilatı, mahkemeler, ekonomi tümden tıkandı dediğini hatırlıyorum. Petro rüşvet alan memurların idam edileceğini duyurdu. Yardımcılarından birisi fermanı uygulamaya kalkarsa etrafında cesetlerden başka kimseyi bulamayacağını söyleyince, Bahriye Nazırı'nı, San Petersburg Vali Muavinini, Prens Matvey Gagarin diye bir adamdı, evindeki Meryem heykelini 130 bin ruble değerindeki elmaslarla süslemişti, birkaç senatörü de doğradıktan sonra vazgeçti. Bu defa da halk, baba bırak biraz da biz dövelim diye yalvardı. Bu herifler bizim ekmeğimizi bile çaldılar. O günlerden kalma bir Rus atasözü, elleri çarmıha çivilenmemiş olsaydı İsa Mesih bile çalardı. Gece kurt, gündüz insan olan yaratıklardan hayır gelmiyor Alexi diyorum. Özel yaşam, genel yaşam ayrımına inanmıyorum. Kamusal alan, kişisel alan ayrımına da inanmıyorum. Sefih gecelerden güneşin doğuşuyla arınıp iffetli olunamıyor. Rastrelli ve onun saraylı patronları Ruslar için bir şehir yapmamışlar. Rusların hayranlıkla seyredip görkeminin altında ezilecekleri bir kurtarılmış bölge yapmışlar. İktidarın gücünü megalomanyak bir tutkuyla megana yansıtmak gayreti. Tanrılığa soyunan Samoder Jetsem, meşruiyet kazandırmak çabası. Tarihin ters yüz, tabiatın fethedilebileceği hezeyanının cismanileştirilmesi. Böyle baktığımda Bolşevik küstahlığının elle tutulur ilk işareti gibi bu şehir, bu mimari. Haddini bilmez diye bir kez teslim olunmaya gürüsün, gerisi geliyor. Gelecek kuşaklar daha büyüğüne, daha şaşalısına, daha debdebelisine soyunuyorlar. Oysa insani değerleri reddeden mimari de zehirli bir yılan gibi şerir olabiliyor. Yapılaşmış siyaset diye gülümsedi, kendi kendisine konuşur, daha doğrusu hatırlar gibi. Atinalılar için şehir siyasetin yapılaşması demekti. Eski Yunanca'da şehir politikos, siyaset kelimesinden. Eflatun ve Aristo şehrin toplumsal olarak ayrıştırılmış ve ayrıcalıklı olması gerektiğini söylemişlerdi. Ben de gülümsedim. O ikiliden de bu beklenir zaten. Demokrasi ve yurttaşlık hakları, ama kadınlar ve köleler hariç. Ya asalak Roma? Atina'dan da kötüdür. Atina hiç değilse kendisini beslerdi. Roma yiyecekten ham maddeye, kölelerine varıncaya kadar her ihtiyacı imparatorluk lejyonerleri tarafından temin edilen asalak bir şehirdi. Sömürü kültürünün yapılaşması. Dünyanın en büyük şehri, 1 milyon nüfusun %95'i sefaletin doruğunda. Ama saray mimarları altın varaklı kubbeler dikerler. Dağ gibi yığılmış çöp yığınları, karpuz kabuklarını yemek artıklarının arasından insan kolları, bacakları fırlardı. Bilirsin değil mi? Yoksulların cesetlerini gömmez, çöplüğe atarlardı.